Ayrım 50.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir alev alatlı. Bir Rus, üç Yahudi. Dün akşam yemekte söylediler Pamyat, Pushkin meydanını tasarlayan Yahudi mimarların Rusya'yı önemsemediklerini göstermek için Pushkin heykelinin sırtını Rusya sinemasına döndürdüklerini iddia ederlermiş. Burada nerede sinema var? İşte orada heykelin arkasında dedi Şennur Hanım, sinema Rusya. Kucağındaki Moskov Lifestyle dergisini işaret etti. Kafkas Tutsağı diye bir film oynuyor. New York'ta da gösterime girmiş. Çeşenistan'da geçiyormuş. Altın Küre en iyi yabancı film ödülüne adaymış. Gidip görelim mi? Yoksa Çetinenko'nun filmi mi? Şennur Hanım'a Çetinenko ile dün akşam tanıştığımı söylemek zorunda kaldıydı. Maşallah dediydi pek de inanmayan bir sesle. Moskova intelijentinden tanımadığın kalmamış. Dergiye tekrar baktı. Hayır, Çetinenko'nun filmi bu değil. Evet, şimdi bakalım o nerede oynuyormuş. Bir yandan da derginin sayfa başlıklarını okuyordu. Taking your sweetie out on Valentine's Day, yazan Dimitri Don Juan. Soyadına bakar mısın? Sevgiler gününün zafer tacı, romantik bir yerde iki kişilik bir akşam yemeğidir. İyi bir şarap, nefis yemek ve Romeo ya da Juliet'inizle iç gıcıklayıcı bir muhabbet. Gecenizi mükemmelleştirmeye yetecektir. Sonra Lomonosov, sevgililer gününde dansı yemeğe ev sahipliği yapıyor. Aşırı derecede romantik salonda şahane bir açık büfe ve her çifte küçük bir şişe Moët Chardon. Şu dergiye bir bakabilir miyim? Geçen haftanınki. Olsun. Benim gördüğüm sayfanın başlığı Shaking Your Tail Feather on Valentine's Day. Kuyruk tüylerini sallamanın dans etmek anlamına geldiği yazının altında sıralanan dansinglerden anlaşılıyordu. Bu yazıdan hemen sonra da Moskova'nın en romantik beş çiftini sıralamışlardı. Rusya'nın kültürel varlıkları tanımını kesinlikle hak eden Gülriz Sururit adında şaire Bella Ahmadulina ile sanatçı eşi Boris Messener, her ne kadar biraz eski moda gibilerse de, o ona şiirlerini ithaf ediyor, o da onun şiir kitaplarının tasarımını yapıyor. Sonra göbeği açık parlak giysisi içinde popçu genç kadın, Angelika Varum ve onun uzun saçlı sevgilisi Leonid Agutin. Sonra çok başarılı bir iş adamı ve onunla parası için evlenmediği belirtilen manken eşi. Sonra adam akıllı yaşlı bir film yönetmeni ve onun çok genç sinema yıldızı eşi Andrei Konchalovski ve Yulia Vysotskaya çifti. Şennur Hanım gülüyordu. Tıpkı Türkiye'deki sosyete dergileri gibi değil mi? Çetinenko'nun filmi Kodak Kinomir'de oynuyormuş. Pushkinskaya denilen bir yerde. Göreceksek onu görelim. Çok uzak değilse tabii. Uzak değil dedi. American House'u da görmüş olursun. İyi olur. American House dediği Moskova'nın bir eşinin de Hollywood'da olduğu söylenen ilk sinema külliyesi. Kafeteryası, hediyelik eşya dükkanları, piyango, loto gişeleri, gazete bayileri ve Novye Ruskiye, yeni Rusları. Sovyet sonrası gençliğinin modniki dedikleri bizde trendy olarak bilinen marka giysili, at kuyruklu ya da değil ama şaşırtıcı saç kesimleri, aksesuarları ile göz alıcı numuneleri. Kendilerine özgü İngilizce ifadelerle dolu dilleri, giysileri, yiyecekleri, kafa bulduran hapları vardı. Şennur Hanım evlerinin dekorasyonundan yaşam biçimlerine, toplumsal ilişkilerine kadar farklı yeni bir alt kültür oluşturduklarını anlattı. Sovyet döneminde hayat çok sıkıcı, çok tatsızdı biliyor musun? Gece gidecek tek bir yer yoktu. Ya ağzı laf yapan entel çocuklardan birisinin mutfağında toplanılır, anlamsız anlamsız vodka içilirdi. Ya da küçücük kooperatif apartmanının bir köşesinde abajurun üstüne romantik olsun diye bir süveter atar dans ederdik. Bugün artık gençlerin tek derdi, bu akşam nereye gitsek derdi. Şimdi bunlar sinemadan çıkar sabaha kadar dans edilen tekno kulüplere giderler. Biraz paran, biraz enerjin varsa uykusuzluğa dayanabiliyorsan her yer senin. Normal ülkelerde olduğu gibi ister içer ister içmezsin. Ben hatırlıyorum eskiden Moskova'da gece kulübü soran yabancılara en yakın gece kulübü Helsinki'de derlerdi. Yarı şaka yarı ciddi ama öyleydi. Patlamış mısır sever misin? Burada Amerikan usulü tereyağı ile yapıyorlar, nefis oluyor. Alalım mı? Sinemanın ses düzenine de bayılacaksın Dolby. Kızıl Winkler'ı gür beyaz saçlarından tanıdım. 30-40 yaşlarında kara derili biriyle Chuck Full of Nuts ayarında ünlü Amerikan kahve zincirlerinden birisinde oturuyorlardı. Orada olma nedeninin de bir gece önce Çetinenko'nun filmini henüz görmemiş olmaktan duyduğu mahcubiyet olduğunu söyledi. Adama ne diyeceğimi bilemedim. Yanındakine gelince Nijeryalı bir tıp doktoruydu. Moskova'ya son gelişinde yolda Frankfurt'ta tanışmışlardı. Moskova uçağının kalkmasına saatler vardı. Bavullarımı emanete bıraktım. Şehir merkezine gittim. Frankfurt'u severim, nehir boyunda yürüdüm, eski katedralleri gözden geçirdim, bir şeyler yedim. Dönüşte metroda kayboldum, birisine sordum, meğer Julius da Moskova'da uluslararası bir konferansa gidiyormuş. Julius İhon Weber'e bir hekim, önümüzdeki seçimlerde oyumu Bush'a vermem gerektiğini söylüyor. Bence Bush'a bir şans tanımalı, dedi Afrikalı doktor. O adam iyi bir politikacı, Gore değil. Ben Al Gore'a oy vereceğimi, Gore'un hiç olmasa çevreyle ilgilendiğimi söyledim. Ama yapma, dedi, ABD'nin dünya polisi olması gerektiğine inanıyor. Gerçekten mi? Nijeryalı'nın Amerikan televizyon dizilerindeki mutlu siyahileri çağrıştıran bir edayla güldüğünü hatırlıyorum. Buradaki bu adam var ya, o bir idealist. Aha, bir komünist. Bana Amerikan emperyalizmine karşı olduğunu söylüyor. Bak adamım, dedim ona, eşitsizlik dünyada her zaman vardı, hep olacak. Eğer sen zenginsen, komşun yoksulsa daha zengin bir semte taşınır ya da mülkünün etrafına duvar örersin. Bu böyledir. Bu durumdan rahatsızlık duymak idealistliktir. Winkler Şendur Hanım'la bana döndü. Doktor İhon Weber'in en ufak bir ahlaki kaygısı yok, dedi. Amerika'nın nüfusunun dünya nüfusunun %4'ü olmasına karşın dünya kaynaklarının %25'ini kullanıyor olmasını umursamıyor. Amerika'nın bu haksız durumu sürdürebilmek için güç kullanıyor olmasını da umursamıyor. Allah Allah, bu defa ben sorduydum. Peki doktor, Afrika ülkeleri bu kadar yoksulken Amerika ve Batı Avrupa'nın bu kadar zengin olmalarını nasıl açıklıyorsunuz? Adam daha çok güldü. Afrika'da insanların çoğu feodaldir, modern dünyaya karışmazlar, karışmayı reddederler. Eğer okula gitseler, bir iş filan bulsalar zenginleşirler ama niyet etmiyorlar. Bakın Amerika'ya, orada akıllı olan, çalışan, kurallara uyan herkes başarıyor. Bakın ben Karadeniliyim, ben Amerika'ya gittim, John Hopkins'te tıp okudum. Bir yandan da çalıştım, çim kestim, cam sildim, her işi yaptım. Amerika'da herkes başarılı olabilir. Babanın kim olduğu önemli değildir, önemli olan senin ne yaptığın. Ya çok akıllı olmayanlar, akıllı olmayanlar ya da yeterince enerji ya da azim toplayamayanlar, ailelerinin okula gönderecek, doktor yapacak imkanları olmayanlar. Bazıları kazanırken diğerleri kaybeder, dedi İhon Weber'e. Bunda ayıflanacak bir şey yok, dünyanın düzeni böyle. Lafı değiştirmek istedim. Mandel'le sık görüşüyor musunuz? Oh yes, dedi Winkler. Onunla Natasha Ivanova için bir söyleşi bile yaptım. Oakland'da son kitabının tashihlerini yapıyor. No to Power, Körfez Savaşı'ndan bahsettik. Ne diyor? Stalin ve Mao'nun ittifak yaptığı 1950'den bu yana tek bir kehanetinin doğru çıkmadığını söylüyor, diye güldü. Önümüzdeki 10 yıl içinde Amerika servetine servetle katabilir, dünya serbest pazar sistemi 1929'da olduğu gibi çökebilir, de diyor. Irak'a saldırırsa intifada başkaldır, hatta Amerikan şehirlerine saldırılar düzenlenebilir, diyor. Tennessee Williams'ın geçen yaz birdenbiresini seyretmiş. Galapagos'taki aç çocukların zengin bir Amerikalıyı yedikleri oyun. Oyunu biliyorum. Washington böyle hareket etmeye devam etsin, olacağı budur, diyor. Tatlı su komünisti, diye mırıldandı Fili Veli Şennur Hanım Türkçe. Ne demek istiyorsun? Neşeli neşeli gülümsüyordu. Bulgaristan'da biz bunun gibilere tatlı su komünistleri derdik. Allah Allah, neden? Çünkü bunlar bizim Rus tarihini hiç bilmezler. Komünistlikleri bir şarkılardan gelir, bir de İspanya İç Savaşı'ndan. Bilirsin, İspanya İç Savaşı'nın böyle güzel sulu boya resimleri vardır. No Paseron. Yanılıyordu. Winkler'ın romantik olmadığı Grinko Risalesini bulmak için Tulayev'i görmeye gittiğimiz Vorkuta'dan Moskova'ya dönüşte trende ortaya çıktı. Treni ben istediydim. Bir nedeni şehirler arası uçan uçakların 50'li yıllardan kalma askeri ciplere benzemeleri, diğeri de Rus taygasını görme arzum. Eski lise fizik matematik öğretmeni yeni kondüktör Nadia'nın Vorkuta-Kotlas-Moskova hattına atanmış olması ayrıca yüreklendirdi. Bizi istasyonda demir yolları kaputunun altına rengarenk çiçekli çoraplar giymiş olduğu halde karşılayan Nadia, soldan ikinci kompartımana yönlendirdi. ''Bakın burada kim var?'' Kızıl Winkler'dı. Alexi ile öpüştüler. Az sonra da Vorkuta'da olmuş olma nedeninin Alexi'ninkine benzer bir iz sürme operasyonu anlaşıldı. Ve ben kuzey komşumuzun hiç bilmediğim diğer bir yüzü ile tanıştım. Neredeyse Filistin'i aratmayan Yahudi meselesi. Winkler'ın Güney Afrika Milli Birlik Hükümeti'nin apartheid döneminde işlenen suçları araştıran, gerçekler ve gerçeklerle barışma komisyonunun bir benzerini Ukrayna'da kurmaya çalışan revizyonist hareketin üyesi olduğu ortaya çıktı. Güney Afrika'da olduğu gibi Ukrayna'da da iki ırkın, yani Ruslarla Yahudilerin çatışmasının şiddet ve insan haklarının ağır ihlaliyle sonuçlandığını, katliamlardan toplumun her kesiminin sorumlu olduğunu söylüyordu. Kurmaya çalıştıkları komisyonun amacını, Ukraynalıların geçmişleriyle ahlaki bir temelde yüzleşmelerine ve gerçeklerle uzlaşmalarına zemin hazırlamak olarak açıkladı. insan hakları ihlalleri, onarım ve iyileştirme ve af olmak üzere 3 komite kurulması düşünülüyordu. Komitelerden ilki 1936'dan itibaren Ukrayna'daki insan haklarını ihlallerini araştıracak, kurbanların kimliklerini, başlarına gelenleri saptayacak, mezalimin devlet ya da belirgin bir grup tarafından sistemli olarak yapılıp yapılmadığını ortaya koyacaktı. Bu komite araştırmasını tamamladıktan sonra dosya onarım ve iyileştirme komitesine devredilecek, onlar da kurbanların itibarlarını iade, hayatta kalanları tedavi, yaşam koşullarını iyileştirme görevini ifa edeceklerdi. Bu işler tamamlandıktan sonra da sıra beyaz sayfa açmaya, yani affa gelecekti. İçimde Vorgulak mahkumlarının acıları taptazeydi. Katso olsun, albay olsun aklımdan çıkmıyordu. Kutlarım demiştim, bir Yahudiler eksikti der gibi bir tonlamayla. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Az daha brother diye ekleyecektim. Tovar için daha uygun düşeceğini hesapladım, o da olmayacağı için vazgeçtim. Şimdi düşünüyorum da keşke deseymişim Tovariç, çünkü sonunda öyle oldu. Komünist Tarık değil ama kesinlikle aynı Tarık'ta yürüyor olduk. Tabii bütün bunlar şimdilik bir hayalden ibaret diyordu. Nedenini de Nadia açıkladıydı. Uluslararası Yahudi lobisi engellemek için elinden geleni yapıyor. Allah Allah, onlara neymiş? Slav topraklarındaki Bolşevik devriminin Slavların Yahudiler tarafından fethi anlamına geldiğinin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Bolşevik devriminin Slavların Yahudiler tarafından fethi anlamına geldiğinin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ve benim hayretler içinde sorduğum o soru. Nasıl yani? Sovyet gizli teşkilatları ÇK, GRU ve NKVD'nin büyük ölçüde Yahudiler tarafından örgütlendiğini ilk duyuşum o zaman. Yahudi meselesini Filistin'le özdeşleştirmek alışkanlığımdan olacak, önce adam akıllı afallamış, sonra da Yahudilere kaşının üstüne gözüm var denemeyen bir dünyada, komünist devriminin Slavların Yahudiler tarafından fethi olduğu iddiasının, meğer ki paranoyak olsun, olağanüstü cesur bir çıkış olduğunu düşündüm. O şaşkınlıkla takılmaya çalışmışım, küfre giriyorsunuz. Winkler'ın yüzüme Şennur Hanım'ın romantik tanımlamasını toptan reddeden şöyle bir bakması vardır. Devrim ilk önce ve hepsinden daha büyük bir iştahla Yahudi yaratıcılarını yedi. İşin ciddiyetinin hala farkında değilmişim ki şokolat diye mırıldandıydım. Neden bahsettiğimi hemen anlayan Nadia durumu kurtarmaya çalıştı. Hem de Kaylers, size çay getireyim. Önemsiz ve sefil Zudin'in adı beyinlerinize kazınsın ve bundan böyle bu inatçı hareketin, kesintisiz ve sonsuz devrimin en dürüst ve en temiz amacı olan mağdurların mutluluğu yolundaki ilerlemesinde, alçaklığın, kötülüğün ve ihanetin simgesi olsun. Komünizm sadece gelecek için ve sadece mazlumların mutluluğu için vardır. Bu amaç uğruna yaşanacak ve uğruna ölünecek bir amaçtır. Bu düşünceler Zudin'i gururlandırdı ve mutlu etti ve uzaklarda kentlerini savunmak üzere cepheye yürüyen sonsuz işçi kıtalarının iştiyaklı dudaklarından enternasyonel yükseldi. Ardından Şennur'un Winkler için tatlı su komünisti dediği gün, Kremlin meydanında yürürken bize söylediği o şarkı, şehirden ses gelmiyor, Nevski kulesinde çıt yok, gardiyanlarımızın süngülerini aydınlatan gece yarısı mehtabı.
Ayrım sonu.